Dördüncü ayrım. Kitabın adı Kağıthane Faciası. Yazarı Peyami Safa. Sayfa 50. Geceye kadar Göztepe'de vakti zor geçirdik. Buraların monoton manzaraları benim hayallerimi harekete geçirmiyor, daima harekete alışkın olan Kartal'ı da sıkıyordu. Ne yaparsın dedi. Bu meslekte de beklemek illeti vardır. Gece olunca köşkün bağ tarafındaki yüksek duvarından bahçesine atladık. Görünmemek için her zamankinden fazla tedbirli davranmaya mecburduk. Çünkü vakit erken olduğu için henüz yatmamış olan köşk sakinleri bizi görebilirlerdi. Fakat bu gibi yerlerde hiç telaş etmeyen ve kendi evinin bahçesindeymiş gibi yürüyen Kartal, beni kolumdan tutarak süratle çekiyordu. Köşkün arka tarafında dar bir giriş kapısı vardı. Bu kapı uzun bir zamandan beri açılmamış gibi terk edilmiş görünüyordu. Kartal İhsan cebinden küçük bir anahtar çıkararak bu kapıyı o kadar çabuk açtı ki hayretle durarak yüzüne baktım. Kulağıma eğilerek, gündüzden ben her şeyi hazırladım. Bu kapının iç sürgüsünü açmıştım. İçeriden anahtarını da alıp cebime atmıştım. Bu gece buraya geleceğimi gündüzden biliyordum dedi. İçeriye girdik. Köşkün bu tarafı tamamıyla terk edilmişti ve havası toz kokuyordu. Kartal kulağıma çabuk yürü dedi. Harem tarafına geçen kapıyı karanlıkta açtık. Ben bir hırsızdan daha çok korkuyordum. Karanlıktan duvarlara tutuna tutuna yürüdük. Bazı yerlerde Kartal beni dirseğimin ucundan tutarak sevk ediyordu. Bir merdiven altına geldik. Kartal beni oraya çekti. Başlarımızı eğerek içeriye girdik. Dalgalı bir denizden limana giren vapur yolcularından biriymişim gibi bu merdiven altına girince kalbim ferahlamıştı. Kartal kulağıma fısıldadı. Buradan besleme kızın oda kapısı ayna gibi görünüyor. Fakat beklemek lazım. Erken geldik. Gerçekten o merdiven altındaki sıkıntımı hiç unutmayacağım. 2 saat mi, 3 saat mi bekledik. Rahat nefes almak bile kabil değildi. Toz, küf, pislik, berbat. Hatta ben içimden ümidimi kesiyor, Kartal'ın yanıldığını hesaplarında şaşırdığını zannetmeye başlıyordum. Gece yarısı, köşkün sessizliği derinleşti. Artık ufacık çıtırtılar, büyük sesler halinde kulağımıza geliyordu. Gece yarısı olunca merdivenlerde hafif bir ayak sesi işittik ve başlarımızı biraz geriye çekerek bekledik. Ayak sesi merdivenlerden inmişti. Bulunduğumuz taşlığa gelince onu gördük. Alaaddin. Elinde küçük bir idari lambası dosdoğru hizmetçinin odasına girdi. Az sonra bir karyola çekilişinin gürültüsünü işitmiştik. Sonra kilimin yerden kalktığını ve kapağın açıldığını hissettik. Fakat ses kesildi. Belki yarım saat kadar hiçbir gürültü duymadık. Sonra tekrar kapağın kapandığını, kilidinin örtüldüğünü, çivilerin mıhlandığını ve karyolanın çekildiğini duyduk. Kartal yanımda kanatlarını gererek hazırlandı. Oda kapısı açılmıştı. Evvela Alaaddin lambayı taşlığın ortasına koydu. Sonra tekrar içeri girdi ve kollarında korkunç bir insan ölüsüyle odadan dışarı tekrar çıktı. Tam bu sırada Kartal İhsan taşlığa fırlamış ve Alaaddin'in karşısına çıkarak silahını yüzüne tutmuştu. Katil delikanlı bu hiç ümit etmediği baskın karşısında soğukkanlılığını öyle kaybetmişti ki iki kolu birden kırılmış gibi sarktı ve beslemenin ölüsü yumuşak bir gürültü çıkararak yere yuvarlandı. Kartal İhsan gayet sakin bir sesle katile dedi ki ''Oldu olacak, yakalandın. Artık kendini üzme, uzat bana ellerini.'' Alaaddin isyan etmeyi hatırından bile geçirmeden ellerini Kartal'a uzattı ve ''Yaman dostum kelepçeyi derhal geçirdi.'' Yukarıdakileri uyandırmadan evvela Alaaddin'i karakola götürdük. Sonra polis memurları köşke koştular. Cesedi aldılar. 2000 altın Alaaddin'in yattığı odada balkonun duvarına gizlenmiş bir kutuda bulundu. 60 altın kadar eksikti. Bu para katilin talihsiz babasına iade edildi. Fakat keşke bu parayı gerçekten bir yabancı çalıp götürmüş olsaydı da zavallı adam oğlunun ne alçak bir yaratık olduğunu görmeseydi. 6 parmaklı el. Kartal İhsan bir sabah yataktan henüz kalkmıştı. Karyolasının başucunda duran telefonun çıngırağı çalındı. Meşhur polis hafiyesi Ahize'yi eline alıp kulağına koyduğu vakit son derece telaşlı bir ses işitti. İhsan Bey, İhsan Bey siz misiniz? Benim, ben polis müdürüyüm. Sizi şimdi görmek istiyorum, evimdeyim, müdüriyete geleceğim. Lütfen siz de şimdi müdüriyete geliniz. Derhal gelmem lazım mı? Bana günlük adetlerimi bozduracak derecede önemli bir olay mı var? Evet, çok önemli bir olay var. Şimdiye kadar emniyette böyle bir olayın işine tesadüf etmemişsinizdir. Peki, geliyorum. Kartal İhsan telefonu kapattıktan sonra çarçabuk yıkandı, giyindi, kahvaltı etti ve motosikletine atlayarak polis müdüriyetine geldi. Henüz vakit pek erkendi. Yeni doğan güneşin sıcaklığı bile ortalığa yayılmamış, müdüriyetten nöbetçi memurlarından başka hiç kimse iş başına gelmemişti. Kartal İhsan doğrudan doğruya emniyet müdürünün odasına girdi ve müdür beyi pek telaş içinde buldu. Polis müdürü ellerini pantolonunun cebine sokmuş odanın içinde sinirli bir şekilde dolaşıyordu. Kartal'ı görür görmez "Aman geliniz" dedi. "Gayet feci bir asayiş olayı var. Dün gece saat 3:30'da meydana geldi. Bana haber verdiler. Olay o kadar feci ki sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Faili kaçmış fakat bu melin herifi mutlaka tutuklamalıyız. Yoksa İstanbul hem o meluna hem de bize lanet okuyacaktır." Polis müdürünün telaş ve heyecanına rağmen polis hayatında fevkalade pek çok olayı görmüş olan Kartal İhsan zerre kadar şaşırmayarak derin bir sükun içinde sordu. "Nedir?" Polis müdürü meseleyi anlatırken de heyecana düşerek dedi ki, "Dün gece saat tam 12'de Ayasofya'da, İshak Paşa'da merhum doktor Refik Paşaların evine baştan başa siyah paltolar giymiş meçhul bir adam giriyor. Evvela iki hizmetçi kadını öldürüyor. Sonra yukarı kata çıkarak merhum paşanın hanımının odasına dalarak bir çare kadını öldürüyor. Bitişik odadaki çocukların yataklarına giderek arka arkaya 3 çocuğu da öldürüyor. Evin içinde sağlam hiç kimse bırakmıyor. 6 can telef etmiş. Dolapları sandıkları da alt üst ederek bir sürü eşya da alarak kaçıyor. Komşular öldürülürken bağıran çocukların sesini duyarak evin kapısına doluyorlar. Fakat kapıyı açamıyorlar. Çilingir aramak için vakit geçiyor. Nihayet polis marifetiyle evin kapısı kırılınca içeriye girerek bu feci manzarayı görüyorlar. Bana hemen telefonla haber verdiler. Olay mahalline gittim. Dehşet, dehşet. Her yerde kan nehirleri akıyor. Taşlık, hizmetçi odaları, hanımın yatak odası, çocukların yattıkları oda kan içinde. Vallahi gözlerim karardı. Hala kinimden dişlerimi gıcırdatıyorum. Hiçbir izde bulamadık. Böyle menfur bir cinayet hiç işittiniz mi? Bütün bir ev halkını katleden, küstah bir cani gördünüz mü? Zannederim ki benzeri yoktur." Kartal İhsan tecrübeli bir insan ağırbaşlılığıyla başını sallayarak, "Vardır ama pek nadirdir. 1317 tarihinde Üsküdar'da böyle bir cinayet olmuştu. Fakat dinleyiniz, bu korkunç facianın sonrası var. Biz evin içinde arama yaparken arka mahalleden koşup geldiler. Bir viranede arka mahalle bekçisinin kanlı cesedini bulmuş. Melun cani evin arka tarafından kaçarken önüne çıkan bekçiyi de bıçakla öldürmüş. Bir gecede bir saat zarfında 7 kişiyi katlediyor. Ne dersiniz?" Kartal İhsan başını sallayarak, "Evet, yaman herif" dedi. Polis müdürü yumruğunu masaya vurarak da bağırdı. "Bu herifi yakalamalıyız İhsan Bey." Kartal İhsan kendinden pek emin, metin bir tavırla, "Çalışırız" dedi. "Siz olay mahallinde önemli bir iz bulamadınız mı?" "Hayır. Yalnız bir tütün tabakası elime geçti. Çocukların öldürüldüğü odada yerde buldum. Bir erkek tabakası. O evin içinde erkek bulunmadığına göre bu tabaka mutlaka caniye ait olacak." Polis müdürü cebinden büyük bir fakfon tabaka çıkararak Kartal İhsan'a uzattı. Meşhur polis hafiyesi tabakayı eline alarak pencerenin önüne gitti ve güneş ışığı altında tabakayı açtı. Sigara kağıdı destesini eline alarak muayeneye başladı. Polis müdürü Kartal İhsan'ın ne dikkatli, ne zeki, ne mahir bir adam olduğunu, en küçük şeylerden en büyük muammaları nasıl keşfettiğini bildiği için ona dikkatle bakıyor, bu adi tabakanın içinden önemli bazı sırları meydana çıkarmasını bekliyordu. Kartal İhsan pencerenin önünde elindeki tabakaya 15 dakika kadar baktı. Sigara kağıdını ve tütünü gözden geçirdi. Kokladı, büyüteciyle muayene etti. Sonra polis müdürüne başını çevirerek dedi ki, "Bu tabakadan caninin hüviyetine ait bazı şeyler anlaşılıyor." Polis müdürü memnuniyetle bağırdı, "Aman ne söylüyorsunuz, bu kadar çabuk mu? Bu adi tabakadan ne anladığınızı bana lütfen söyleyiniz, çok merak ediyorum." "Evvela bu tabaka hapishane hükümlülerinin kendi elleriyle iman ettikleri tabakalardandır. Zaten şurada gayet küçük bir HU markası var ki hapishane-i umumi kelimesinin harflerinin kısaltılmışıdır. Bu şayanı hayret, demek ki cani hapishaneden yeni kurtulmuş bir adamdır. Henüz böyle bir şey hükmedilemez. Evvela olabilir ki bu tabaka onun eline başka bir yerden geçmiştir. Fakat tütünün içinde esrar buluyorum. Cani her şeyden evvel müthiş bir esrarkeştir. Hem o derecedir ki toksikomani illetine bulaşmıştır. Elleri daimi surette titriyor. Bunu nereden anladınız?" "Sigara kağıtlarını koparışından. Bakınız, kağıtlar gayet intizamsız, telaşla, titrek ve sinirli bir elle koparılmış. Hem biri ikisi değil, hepsi öyle. Esasen destenin kapağı da bunu gösteriyor. Sinirlerine hakim bir adam sigara kağıdını katiyen bu şekilde koparmaz. Üçüncü ve daha önemli bir iz var ki bu hepsinden önemlidir." "Nedir?" Katilin sol eli altı parmaklıdır. Ciddi mi söylüyorsunuz? Tamamıyla. Bakınız, şu üstteki sigara kağıdının üzerinde bir baş parmak izi var. Büyüteçle dikkat ediniz. Göreceksiniz ki bu izin mafsala yakın noktasından kalın bir çıkıntı görünüyor. Farz edelim ki bu tesadüfi bir lekedir. Fakat sigara kağıdının kapağında da tıpkı aynı iz var. Hem bu iz topraklı parmaktan çıktığı için oldukça keskin. Polis müdürü Kartal'ın gösterdiği izleri incelerken takdir eden bir hayretle ''Evet'' dedi. ''Hakkınız var. Bu adam altı parmaktır.'' Bir tabakanın seyahati. Polis müdürü Kartal'ın sevinçle elini sıkarak ''Aşk olsun İhsan Bey'' dedi. ''Fakat bu herifi nasıl ele geçireceğiz? Şimdilik bildiğimiz bir şey var ki bu herif esrarkeştir ve altı parmaktır. Bu iki alametle onu yakalar mıyız? Ne dersiniz?'' Kartal İhsan biraz düşünerek ''Siz bana 3 gün izin veriniz ve gönlünüz rahat olsun.'' dedi. ''Bu müddet zarfında ya pek önemli bir haber yahut da katilin kendisini getireceğimi vaat ederim. Ben de muvaffak olacağınızdan zerre kadar şüphe etmiyorum İhsan Bey.'' Kartal İhsan o gün polis müdürüyle konuştuktan sonra gazetede bana telefon ederek dedi ki ''Server Bedi, bir sürü masallar yazmaktan vazgeç de bugün öğle yemeğine benim evime gel. Önemli bir iş daha var.'' Artık bu son asayiş olaylarında kıymetli dostum Kartal İhsan'a arkadaşlık ederek onun dahiyane hareketlerini iş başında görmeye ve kendisine biraz da yardım etmeye alıştığım için hemen davetine koştum. Bana şimdiye kadar yazdığım olayı anlattı ve dedi ki ''Şimdi seninle yine kıyafetlerimizi değiştirerek hapishaneye gideceğiz ve bu tabakaya ait bazı soruşturma yapacağız.'' ''Kıyafetimizi niçin değiştireceğiz? Hapishanedeki tutukluların hemen hepsi beni tanır.'' Çünkü çoğu benim tarafımdan tutuklanarak oraya tıkılmıştır. Hatta sen de bazılarını tanıyacaksın. Soruşturmamızın mükemmel olabilmesi için onların bizi tanımamaları lazımdır. Pek uygun. Bunun için nasıl bir kıyafete girmeliyiz? Sözde İl Sağlık Müdürlüğü müfettişleriymişiz de, hapishanenin sağlık şartlarını kontrol etmeye gitmişiz gibi bütün koğuşları dolaşır, o sırada da bu tabakayı sorarız. Şimdi ben ihtiyar bir doktor olacağım, sen de yardımcım olacaksın. Bana beyaz, sana siyah sakal lazım. Kartal İhsan'ın kıyafet değiştirmeye ait özel odasına girdik. Mahir dostum evvela benim yüzümü değiştirmekle meşgul oldu. Yarım saat zarfında ben de kendimi tanımayacak bir hale gelmiştim. Siyah, ucu sivri sakalım, kalın siyah kaşlarımla bir Ermeni doktoruna benzemiştim. Kartal İhsan da beyaz bir sakal takarak yakından bile kesinlikle tanınmayacak mükemmel bir şekilde çehresini değiştirmişti. Cezaevi müdürü bizi evvela tanıyamadı. Kartal İhsan kim olduğunu söyleyince müdür hayretle bağırdı. ''Vay İhsan Beyefendi siz misiniz?'' ''Vay efendim bu ne hal? Hiç tanınmıyorsunuz. Mutlaka buraya bazı soruşturma için teşrif bulundunuz.'' Kartal maksadını izah etti. Cezaevi müdürü derhal baş gardiyanı çağırttı. Ona Kartal'ı göstererek dedi ki ''Beyefendi yeni İl Sağlık Müdürlüğü baş müfettişidir. Öteki bey de yardımcılarıdır. Hapishaneyi de baştan başa dolaşacaklar. Kendilerine eşlik ediniz.'' Baş gardiyan bizi cezaevinin içine soktu. Hükümlülerin bir kısmı bahçede, diğer kısmı koğuştaydı. Sağlık şartlarını incelemek bahanesiyle evvela bahçedeki mahkumlardan birkaçıyla konuştuk. Kartal İhsan her mahkuma el işiyle meşgul olup olmadığını soruyor. Kiminden olumsuz cevap alıyor, kiminden de marangozluk, bastonculuk vesaire ufak tefek el eşyası imal etmekte olduklarını öğreniyordu. Kartal İhsan sordu. Aranızdan hiç tabaka yapan var mıdır? Mahkumlar hep bir ağızdan var dediler. Üsküdarlı İbrahim yapar. Gayet güzel tabaka yapar. Kartal İhsan cebinden söz edilen tabakayı hükümlülere gösterdi. Benim de elime böyle bir tabaka geçti. Acaba o mu yapmıştır? İçinde H.U. markası var. Hükümlüler tabakayı görür görmez, evet doktor bey, İbrahim'in işi cevabını verdiler. Kartal tabakayı memnuniyetle elinde çevirerek, aferin İbrahim'e, şu adama güzel bir tabaka ısmarlamak isterdim. Münali bir sanatkara benziyor. ''Acaba kendisi nerededir?'' diye sordu. Hükümlüler etraflarına dikkatle bakındılar. Bir iki tanesi yüksek sesle ''İbrahim'' diye bağırarak bahçenin köşelerine koştu. 5-10 dakika sonra yanımızdan ayrılan hükümlüler bize ihtiyar bir adam getirdiler. Tabaka yapan İbrahim bu idi. 14 senedir cezaevindeymiş ve bir sene sonra çıkacakmış. Kartal İhsan İbrahim'in sırtını okşayarak dedi ki ''Senin yaptığın tabakalardan biri tesadüfen elime geçti ve pek hoşuma gitti.'' ''Bana da böyle bir tabaka yapar mısın? Fakat gümüşten olsun ve biraz daha zarif.'' İbrahim Kartal'ın elinden tabakayı alarak avucunu da evirip çevirdi. ''Ha'' dedi, ''bu tabakayı ben geçen sene yaptım.'' Kartal bu meseleye önem verildiğini belli etmeden, ''Ya'' dedi, ''sen demek yaptığın tabakaların tarihlerini unutmazsın.'' ''Hayır, Yaptığım tabakalar birbirlerine benzemezler. Hem de ben biraz tembelim. Senede ya 3 ya 4 tabaka yaparım. Ne zaman yaptığım aklımda kalır. Bunu demek geçen sene yaptın. Evet, benim elime nereden geçti? Eh, kim bilir? Ben buradan bu tabakayı Remzi Bey'e yapıp vermiştim. Kim bu Remzi Bey? Zavallı, bir tuhafiyecidir. Çarşı içinde dükkanı vardı. Kıskançlıkla karısını vurmuştu da burada 3 sene yattı. Hapishaneden çıkalı 4 ay alıyor. Neyse, yine çarşıda dükkan açmış diyorlar. Kartal İhsan bu bilgiyi alınca gülerek dedi ki, neyse, Remzi kim ise kim, bize ne? Şimdi sen bana güzel bir tabaka yapmaya söz veriyorsun ya. Masrafını verirsen yaparım. Niçin yapmayayım? Kartal İhsan cezasını tamamlamak üzere bulunan ıslah olmuş bir zavallıya yardım kastıyla hükümlüye 20 lira verdi ve tabakayı ısmarladı. Hapishaneden çıktık. Bu soruşturmadan ne fayda hasıl olduğunu anlamak için Kartal'a sordum. Vaziyetten memnun musun? Niçin olmayayım? Bu tuhafiyeci Remzi Bey böyle gece yarısı 7 kişiyi öldürecek bir adam mıdır acaba? Baksana, adamcağız tuhafiyeciymiş. Şimdi çarşıya gider, bunu Remzi Bey'in yüzüne ilk bakışta anlarız. Ben de onun böyle bir cinayet işlemiş olduğunu ümit etmiyorum. Herhalde bu tabaka evvela Remzi Bey'in malıymış. Sonra onun elinden başkasına geçmiş ve belki de elden ele seyahat etmiştir. Şimdi mahirane bir inceleme ile bu tabakanın kimden kime geçtiğini anlamak lazımdır. Düşün ki katilin 6 parmak ve esrarkeş olduğunu da biliyoruz. Bu alametler onu tanımamıza kafidir. Ben, Kartal İhsan'ın bir tabaka vesilesiyle keşfetmeyi başaracağı esrarın önemini düşünürken çemberli taşa kadar yürüdük ve oradan çarşı içine girdik. 4. ayrımın sonu. Devamı 5. ayrımda.